Ayrım 26, sayfa 328, 75. Çığlık atan kızın yanına ilk varan Langdon oldu. Dehşet içinde dona kalan ufaklık, yaşlılıktan tükenmiş pejmürde bir sarhoşun merdivenlerine çöktüğü dikili taşın dibini işaret ediyordu. Adamın sefil bir görüntüsü vardı. Roma'daki evsizlerden biri olduğu anlaşılıyordu. Yağdan birbirine yapışmış gri saçları yüzünün önüne gelmişti. Tüm vücudu bir çeşit kirli kumaşa sarılmıştı. Küçük kız kalabalığın içine doğru kaçarken çığlık atmaya devam etti. Langdon evsize doğru yaklaşırken korkudan ödünün koptuğunu fark etti. Adamın sarındığı çaputa yayılan karanlık bir leke vardı. Akan taze kan. Ardından sanki her şey bir anda oldu. Yaşlı adam öne doğru yalpalarken ortaya yığılacakmış gibi görünüyordu. Langdon hamle yaptı ama çok geç kalmıştı. Adam öne doğru eğilip merdivenlerden yuvarlandı ve kaldırıma yüzüstü düştü. Kıpırdamıyordu. Langdon dizlerinin üstüne çöktü. Victoria yanına gelmişti, kalabalık toplanmaya başlamıştı. Victoria parmaklarını adamın boynuna koydu. ''Nabız var'' dedi. ''Onu çevirin.'' Langdon da harekete geçmişti. Adamı kollarından tutarak vücudunu çevirdi. O bunu yaparken gevşek çaputlar ölü deri gibi soyuluyordu. Adam kendini bırakmış bir halde sırt üstü döndü. Çıplak göğsünün üstündeki geniş bir alan kömürleşmişti. Nefesi kesilen Victoria geri çekildi. Mide bulantısıyla korku arasında bir yerde sıkışıp kalan Langdon adeta felç olmuştu. Sembol dehşet verecek kadar basitti. Air, hava. Victoria hava diyerek ağzını kapattı. Bu o. Emirler vererek görünmeyen suikastçının peşinden koşturan İsviçreli muhafızlar birden ortaya çıkıvermişlerdi. Yakındaki turistlerden biri, dakikalar önce koyu tenli bir adamın hırıltılar çıkartan bu zavallı evsizi meydana getirme nezaketinde bulunduğunu açıkladı. Hatta kalabalığın arasına karışmadan önce bir süre merdivenlerde sefilin yanında oturmuştu. Victoria çaputun geri kalanını adamın karnından çözdü. Göğüs kafesinin tam altında damganın her iki tarafında birer derin delik yarası vardı. Adamın başını geriye yaslayarak ağızdan nefes vermeye başladı. Langdon bundan sonra olacakları görmeye hazır değildi. Victoria nefes verirken adamın gövdesinin ortasındaki yaralardan dışarı balinaların hava deliğinden fışkıran su gibi kan fışkırıyordu. Tuzlu sıvı Langdon'ın yüzüne geldi. Victoria dehşet içinde bakarak durdu. Ciğerleri diye kekeledi. Ciğerleri delinmiş. Langdon gözlerini silerek iki ufak deliğe baktı. Deliklerden lıkır lıkır sesler geliyordu. Kardinal'in ciğerleri harap olmuştu. Ölmüştü. İsviçreli muhafızlar yaklaşırken Victoria cesedi örttü. Langdon zihni allak bullak olmuş bir halde ayağa kalktı. İşte o an onu gördü. Daha önce onları takip eden kadın yakında yere çömelmişti. BBC video kamerasını omzunun üstünde hedefe çevrili ve kayıttaydı. Langdon'la göz göze geldiğinde kadın gerekli her şeyi kaydettiğinin bilincindeydi. Sonra bir kedi gibi kaçtı. 76. Şeyini Tamakri kaçıyordu. Hayatının hikayesini yakalamıştı. San Pietro meydanında kalabalığın arasından yolunu açarak hantal adımlarla ilerlerken video kamerası gitgide ağırlaşıyordu. Herkes onun gittiği yönün aksi istikametine doğru ilerliyordu. Kargaşanın olduğu yöne. Macri mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyordu. Tweed ceketli adam onu görmüştü ve şimdi tüm yönlerden yaklaşan göremediği adamların kendi peşinde olduğunu hissediyordu. Macri hala az önce kaydettiği görüntülerin dehşetini yaşıyordu. Ölen adamın korktuğu kişi olup olmadığını merak ediyordu. Gizemli telefon ihbarcısı birden ona pek de deli gibi görünmemeye başlamıştı. BBC karavanının bulunduğu tarafa doğru koşuştururken askeri havası olan genç bir adam kalabalığın arasından önüne çıktı. Göz göze gelince her ikisi de durdular. Adam telsizini şimşek hızıyla çıkarıp konuşmaya başladı, sonra ona yaklaştı. Macri topukları üstünde dönerek kalbi hızla çarparken yeniden kalabalığın arasına koştu. Kolların ve bacakların arasından sendeleyerek geçerken kullandığı video kasetini kamerasından çıkardı. Bandı kemerinin arkasına tıkıştırarak ceketinin altında gizlerken selüloz altın diye düşündü. Bir kez daha kilolu olduğuna şükrediyordu. Glik, hangi cehennemdesin? Sol tarafında beliren başka bir asker ona yaklaşıyordu. Macri çok az zamanı kaldığını anlamıştı. Yeniden kalabalığın arasına daldı. Çantasından boş bir bant çıkararak kamerasına taktı, sonra dua etti. Kollarını kavuşturmuş iki adam tam önüne çıktığında Macri BBC karavanından 30 metre uzaktaydı. Hiçbir yere gidemiyordu. Biri film dedi. Şimdi. Macri kollarıyla kamerasını koruyarak geri çekildi. İmkanı yok. Adamlardan biri ceketini yandan açarak tabancasını gösterdi. Kendi sesinin cesaretine şaşıran Macri, ''İyi, o zaman vurun beni.'' dedi. Birinci adam ''Film'' diye tekrar etti. ''Glik hangi cehennemde?'' Macri ayağını yere vurarak olanca gücüyle bağırdı. Ben BBC'nin profesyonel bir videografıyım. Basın özgürlüğü kanununun 12. maddesine göre bu film İngiliz Radyo ve Televizyon Kurumu'nun malıdır. Adamlar kılını bile kıpırdatmadı. Silahlı adam ona doğru bir adım attı. İsviçreli muhafızlar teğmeniyim ve şu an üzerinde durduğumuz arazinin kutsal ilkelerine göre üstünüz aranacak ve gerekenlere el koyulacak. Etrafları kalabalıklaşmaya başlamıştı. Macri, Londra'daki editörümle görüşmeden bu kameradaki filmi size hiçbir koşulda vermem. Tavsiyem şu. Muhafızlar lafını kesti. İçlerinden biri elindeki kamerayı kaptı. Diğeri kolundan sıkıca kavrayarak Macri'yi Vatikan'a doğru döndürdü. Onu itişip kakışan kalabalığa doğru sürükleyerek grazie dedi. Macri üstünü arayıp bandı bulmamaları için dua etti. Filmi yeterince uzun gizleyebilirse birden akla gelmeyecek şey oldu. Kalabalığın içinden biri elini ceketinin altına sokmuştu. Macri bandın ondan çalındığını hissetti. Arkasını döndü ama söyleyeceklerini yuttu. Arkasında duran Günter Gilik soluk soluğa ona göz kırparak yeniden kalabalığın arasına karıştı. 77. Robert Langdon, Papa'nın özel dairesinin bitişiğindeki banyoya sendeleyerek girdi. Yüzündeki ve dudaklarındaki kana hafifçe su vurdu. Bu, kendi kanı değildi. Az önce Vatikan'ın önündeki kalabalık meydanda feci şekilde can veren Kardinal Lamassey'e aitti. Bilim mihraplarında bakir kurbanlar. Haşhaşin şu ana dek tehdidini gerçekleştirmişti. Langdon aynaya bakarken kendini güçsüz hissetti. Gözleri çukura kaçmış ve kısa sakalları yüzünü karartmaya başlamıştı. Kusursuz ve lüks bir odadaydı. Altın armatürlü siyah mermer, pamuk havlular ve kokulu el sabunları. Langdon biraz önce gördüğü kanlı damgayı zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Hava. Görüntü gitmiyordu. Sabah kalktığından beri 3 ambigrama şahit olmuştu. Ve 2 tanesinin daha yolda olduğunu biliyordu. Kapının önünden gelen seslerden anlaşıldığı kadarıyla Olivetti, Kamerlengo ve Yüzbaşı Roger bundan sonra ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Karşı madde arayışının şu ana dek sonuç vermediği belli oluyordu. Ya muhafızlar kutuyu gözden kaçırmışlardı ya da içeri giren kişi komutan Olivetti'nin tahmin ettiğinden daha derinlere inmişti. Langdon elleriyle yüzünü kuruladı. Sonra dönüp pisuarı aradı. Pisuar yoktu. Sadece klozet. Kapağını kaldırdı. Orada ayakta durup vücudundaki gerginliği boşaltırken içini bir tükenmişlik duygusu kapladı. Göğsüne bir sürü acayip duygu çökmüştü. Yorgunluktan bitap düşmüş, yemek yiyememiş, uyku uyuyamamış, aydınlanma yolunda yürürken iki zalim cinayetle sarsılmıştı. Langdon bu dramın olası sonuçlarını düşününce dehşete kapıldı. "Düşün," dedi kendi kendine. Aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sifonu çekerken birden farkına vardı. "Bu Papa'nın tuvaleti," diye düşündü. Az önce Papa'nın tuvaletine işedim, kıkırdadı. Kutsal taht. 78. Londra'daki BBC teknisyeni uydu alıcısından video kaseti çıkartıp kontrol odasından koşarak çıktı. Yazı işleri müdürünün odasına dalarak kaseti VCR'a yerleştirdi ve oynatma düğmesine bastı. Bant dönerken müdüre az önce Vatikan şehrindeki Günter Gallick'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Ayrıca BBC fotoğraf arşivlerinden San Pietro meydanındaki kurbanın kimliğini teyit etmişti. Yazı işleri müdürü odasından çıktığında kıyameti koparıyordu. Yazı işlerindeki tüm işler durmuştu. Adam 5 dakika içinde canlı bağlantı yapıyoruz diye gürledi. Yayına hazırlanın. Medya koordinatörleri, bağlantılarınızı canlı yayında istiyorum. Satacağımız bir hikaye var, film de bizde. Pazar koordinatörleri Rolodex'lerine sarıldılar. İçlerinden biri film tarifi diye seslendi. Şef 30 saniyelik çekim diye cevap verdi. İçerik canlı cinayet. Koordinatörler şevke gelmiş gibiydi. Kullanım ve lisans hakkı. 1 milyon ABD doları. Tüm başlar kalktı. Ne? Beni duydunuz. Besin zincirinin devlerini istiyorum. CNN, MSNBC ve 3 büyükler. Hattan ön izleme teklif edin. BBC yayına girene kadar onlara 5 dakika verin. Birisi, ne oldu Tanrı aşkına diye sordu. Başbakanın canlı canlı derisini mi soydular? Şef başını iki yana salladı. Daha iyisi. Tam o sırada Roma'da bir yerde Haşhaşin, rahat bir sandalyede dinlenerek birkaç dakika geçiriyordu. İçinde bulunduğu efsanevi odaya hayrandı. Aydınlanma kilisesinde oturuyorum diye düşündü. Illuminati sığınağı. Geçen yüzyıllara rağmen hala orada olmasına inanamıyordu. İtaat göstererek daha önce konuştuğu BBC muhabirini aradı. Vakit gelmişti. Dünya tüm zamanların en şaşırtıcı haberini duyacaktı. 79. Victoria Vetra bir bardak su içerek İsviçreli muhafızlardan biri tarafından bırakılan çörekleri dalgın bir ifadeyle kemirdi. Yemek yemesi gerektiğini biliyordu ama hiç iştahı yoktu. Papa'nın özel dairesinde bir koşuşturma vardı. İçeride gergin konuşmalar yankılanıyordu. Yüzbaşı Roger, komutan Olivetti ve yarım düzine muhafız hasarı tespit ediyor ve bir sonraki hareketi müzakere ediyorlardı. Robert Langdon yanlarında durmuş dışarıya San Pietro meydanına bakıyordu. keyifsiz görünüyordu. Victoria yanına geldi. Bir fikrin var mı? Başını iki yana salladı. Çörek? Yiyecek görünce karamsarlığı geçer gibi oldu. Kahretsin, evet, teşekkürler. Oburca yemeye başladı. Kamerlingo Ventresca, İsviçreli muhafızlar eşliğinde kapıdan içeri girince, arkalarında gerçekleşen konuşma aniden kesildi. Victoria, eğer hazine vekilinin daha önceki görüntüsüne bitkin deniyorsa, şimdi bomboş görünüyor diye düşündü. Kamerlingo Olivetti'ye ne oldu diye sordu. Kamerlingo'nun yüzündeki ifadeden, ona çoktan en kötüsünün anlatıldığı belli oluyordu. Olivetti'nin resmi açıklaması kulağa savaş alanı şehit raporu gibi geliyordu. Gerçekleri yalın bir ifadeyle aktarıyordu. Kardinal Ebner, Santa Maria del Popolo Kilisesi'nde saat tam 8'de ölü bulundu. Boğulmuş ve toprak kelimesinin ambigramıyla dağlanmıştı. Kardinal Lamasse, San Pietro Meydanı'nda 10 dakika önce öldürüldü. Göğsüne açılan delik nedeniyle öldü. Aynı şekilde hava kelimesinin ambigramıyla dağlanmıştı. Her iki durumda da katil kaçtı. Kamerlengo odada yürüdü ve kederle Papa'nın masasına oturdu. Başını öne eğdi. Fakat Kardinal Guidera ve Baggia hala hayattalar. Kamerlengo'nun başı aniden kalktı. Yüzünde kederli bir ifade vardı. Tesellimiz bu mu? İki kardinal öldürüldü komutan. Ve diğer ikisi, eğer onları bulamazsanız fazla uzun yaşamayacaklar. Olivetti, onları bulacağız diyerek onu temin etti. Ben ümitliyim. Ümitli mi? Elimizde başarısızlıktan başka hiçbir şey yok. Yanlış. İki muhabereyi kaybettik, Signor. Ama savaşı kazanıyoruz. Illuminati bu geceyi bir medya sirkine çevirmeyi planlamıştı. Şimdiye kadar planlarını köstekledik. Her iki kardinalin cesedi de olaysız ele geçirildi. Buna ek olarak, Olivetti devam etti. Yüzbaşı Roger, karşı madde araştırmasında mükemmel bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. Yüzbaşı Roger, kırmızı beresiyle öne çıktı. Victoria, onun diğer muhafızlardan daha insani göründüğünü düşündü. Sertti ama o kadar da haşin değildi. Roger'ın sesi duygusal ve billur gibiydi, keman gibi. Bir saat içinde kutuyu bulacağımızdan ümitliyim, Signor. Kamerlengo, yüzbaşı dedi. Çok ümitsiz görünüyorsan beni bağışlayın. Ama öyle zannediyorum ki Vatikan şehrini aramak kalan vaktimizden çok daha uzun zaman alacaktır. Tam bir arama, evet. Ama durumu değerlendirdikten sonra karşı madde kutusunun beyaz bölgelerden birinde, halk turlarının ziyaretine açık şu Vatikan bölgeleri olduğuna eminim. Müzeler ve San Pietro Bazilikası gibi. Bu bölgelerdeki gücü çoktan etkisiz hale getirdik ve araştırmayı yürütüyoruz. Vatikan'ın sadece küçük bir kısmını mı araştırmayı planlıyorsunuz? Evet, Signor. Birinin gizlice Vatikan şehrinin iç bölgelerine girebilmesi son derece imkansız. Güvenlik kamerasının halka açık alandan, müzelerden birindeki merdiven boşluğu, çalındığı gerçeği, gizlice içeri giren kişinin sınırlı giriş imkanı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yüzden kamerayı ve karşı maddeyi ancak başka bir halka açık alana yerleştirmiş olabilir. Araştırmamızı bu alanlar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Ama içeri gizlice giren kişi 4 kardinali kaçırdı. Bu kesinlikle bizim düşündüğümüzden daha derinlere sızdıklarını gösteriyor. Kesinlikle değil. Kardinallerin günün büyük bir kısmını Vatikan müzelerinde ve San Pietro Bazilikası'nda kalabalıklarla birlikte geçirdiğini unutmamalıyız. Kayıp kardinallerin bu alanlardan birinden kaçırılmış olması mümkün. Ama duvarlarımızdan nasıl çıkarıldılar? Hala bunu araştırıyoruz. Anlıyorum. Kamerlingo sıkıntıyla içini çekerek ayağa kalktı. Olivetti'nin yanına geldi. Komutan, yedek boşaltım planınızı öğrenmek istiyorum. Hala üzerinde çalışıyoruz, Signor. Bu arada yüzbaşı Roger'ın kutuyu bulacağına inanıyorum. Roger, güven oyunu takdir ettiğinin bir göstergesi olarak botlarını tıkırdattı. Adamların beyaz bölgenin 2/3'ünü taradılar bile. Güvenimiz yüksek. Kamerlingo bu güveni paylaşıyormuş gibi görünmüyordu. O sırada gözünün altında yara izi olan bir muhafız, elinde klipsli bir yazı tahtası ve haritayla kapıdan içeri girdi. Langdon'a doğru yürüdü. ''Bay Langdon, batı rüzgarıyla ilgili istediğiniz bilgiyi getirdim.'' Langdon çöreğini yuttu. ''İyi bakalım.'' Diğerleri konuşmaya devam ederken Victoria, Papa'nın masasının üzerine haritayı seren Robert ve muhafızın yanına gitti. Asker San Pietro meydanını işaret etti. ''Biz buradayız. Batı rüzgarının ortadaki nefes çizgisi doğuyu Vatikan şehrinden uzağa gösteriyor.'' Muhafız parmağıyla San Pietro meydanından Tiber nehrine ve en eski Roma merkezine doğru bir yol izledi. Gördüğünüz gibi, hat neredeyse tüm Roma'dan geçiyor. Bu hattın yakınlarına düşen yaklaşık 20 Katolik kilisesi var. Langdon ümitsizliğe kapıldı. 20 mi? Belki de daha fazla. Hattın tam üzerinde bir kilise var mı? Muhafız, bazıları diğerlerinden daha yakın görünüyor dedi. Ama batı rüzgarının harita üzerindeki tam yerini söylerken hata payı bırakmak gerekiyor. Langdon bir süre San Pietro meydanına baktı. Sonra çenesini sıvazlayarak kaşlarını çattı. Peki ya ateş? İçlerinden birinde Bernini'nin ateşle ilgili bir sanat eseri var mı? Sessizlik. Peki dikili taşlar diye sordu. Dikili taşın yanında bulunan bir kilise var mı? Muhafız haritayı kontrol etmeye başladı. Victoria Langdon'ın gözlerinde bir ümit parıltısı gördü ve onun ne düşündüğünü anladı. Haklı. İlk iki işaret dikili taş bulunan meydanlara ya da yakınlarına yerleştirilmişti. Belki dikili taşlar bir temaydı. Aydınlanma yolunu işaret eden yüksek piramitlerdi. Victoria düşündükçe daha kusursuz gelmeye başladı. Bilim mihraplarını işaret etmek için Roma'nın üzerinde yükselen dört yüksek işaret kulesi. Langdon uzak bir ihtimal dedi. Ama Bernini'nin devrinde Roma'ya birçok dikili taşın dikildiğini ve yerinin değiştirildiğini biliyorum. Bunların yerleştirilmesinde bir rolü olduğuna hiç şüphe yok. Victoria, ya da dedi, Bernini işaretlerini var olan dikili taşların yakınına yerleştirmiş olabilir. Langdon başını salladı. Doğru. Muhafız, kötü haber dedi. Hattın üzerinde hiç dikili taş yok. Parmağını haritanın üzerinde gezdirdi. Uzağında bile hiçbir şey yok. Langdon içini çekti. Victoria'nın omuzları düştü. Parlak bir fikir olduğunu düşünmüştü. Görünüşe bakılırsa bu onların umut ettiği kadar kolay olmayacaktı. Olumlu düşünmeye çalıştı. Robert, düşün. Ateşle ilgili bir Bernini heykeli biliyor olmalısın, herhangi bir şey. İnan bana, düşünüyorum. Bernini inanılmayacak kadar üretken biriydi. Yüzlerce çalışması var. Batı rüzgarının tek bir kiliseyi işaret edeceğini umuyordum. Çağrışım yaptıracak bir şeyi. Victoria, Fuoco dedi. Ateş. Bernini eserlerinin adları aklına gelmiyor mu? Langdon omuzlarını silkti. Ünlü havai fişekler eskizleri var ama heykel değiller ve Leipzig, Almanya'dalar. Victoria kaşlarını çattı. Nefesin yönü gösterdiğine emin misin? Rölyefi sen de gördün Victoria. Tasarım tamamen simetrikti. Tek yön göstergesi nefesti. Victoria onun haklı olduğunu biliyordu. Batı rüzgarı havayı ifade ettiği için nefesi takip etmenin sembolik olarak uygun göründüğünü belirtmeye gerek bile yok diye ekledi. Victoria başını salladı. Bu yüzden nefesi takip edeceğiz. Ama nereye doğru? Olivet de yanlarına geldi. Ne buldunuz? Asker bir sürü kilise dedi. İki düzine kadar. Sanırım her kiliseye dört adam yerleştirilebilir. Olivetti, unut bunu dedi. Bu herifin tam olarak nerede olacağını bildiğimiz zaman bile onu iki kez elimizden kaçırdık. Büyük çapta bir polis gözetimi, Vatikan şehrini korumasız bırakmak ve araştırmayı iptal etmek anlamına gelir. Victoria, bir başvuru kitabına ihtiyacımız var dedi. Bernini'nin çalışmalarının bulunduğu bir dizine. Eğer isimleri tararsak belki aklımıza bir şey gelir. Langdon, bilmiyorum dedi. Eğer Bernini'nin Illuminati için özel olarak yaptığı bir eser varsa anlaşılması çok güç olabilir. Büyük ihtimalle kitapta listelenmemiştir. Victoria buna inanmayı reddetti. Diğer iki heykel oldukça iyi tanınıyordu. İkisini de duymuştun. Langdon omuzlarını silkti. Evet. Eğer başvuru başlıklarını ateş kelimesiyle tararsak belki doğru yönde bulunan listelenmiş bir heykel bulabiliriz. Langdon bunun denemeye değer bir ihtimal olduğuna ikna olmuş gibi görünüyordu. Olivet diye döndü. Tüm Bernini eserlerinin bir listesine ihtiyacım var. Büyük ihtimalle buralarda Bernini ile ilgili bir masaüstü kitapçığınız yoktur, öyle değil mi? Masaüstü kitapçığı mı? Olivet de bu terime yabancı görünüyordu. Boş ver, bir liste. Peki ya Vatikan Müzesi? Bernini başvuru kitapları vardır. Yüzünde yara izi olan muhafız kaşlarını çattı. Müzedeki kuvvetler dışarı çıkarıldı. Kayıt odası ise kocaman. Yardım edecek personel olmadan... Olivet de söz konusu olan Bernini eseri diyerek lafını kesti. Bernini burada, Vatikan'da çalışırken yapılmış olabilir mi? Langdon, neredeyse kesinlikle dedi. Tüm kariyeri boyunca buradaymış ve elbette Galileo hakkındaki tartışmalar döneminde de. Olivet de başını salladı. O zaman başka bir kaynak daha var. Victoria ufacık bir iyimserlik hissetti. Nerede? Komutan cevap vermedi. Muhafızını yanına çağırdı ve çok kısık bir sesle konuşmaya başladı. Muhafız şüpheli görünüyordu ama itaatkar bir şekilde başını salladı. Olivetti konuşmasını bitirdiğinde muhafız Langdon'a döndü. Bu taraftan Bay Langdon, saat 21.15, acele etmemiz gerek. Langdon ve muhafız kapıya yöneldiler. Victoria arkalarından gitmek için hamle yaptı. Size yardım edeceğim. Olivetti onu kolundan yakaladı. Hayır Bayan Vetra, sizinle konuşmam gerekiyor. Onu kavrayışı oldukça amiraneydi. Langdon ve muhafız gitti. Victoria'yı kenara çekerken Olivetti'nin yüzü çok ruhsuzdu. Ama Olivetti ona her ne söylemeyi planladıysa buna fırsatı olmadı. Telsizi yüksek sesle cızırdadı. Komandante. Odadaki herkes döndü. Vericideki ses sertti. Televizyonu açsanız iyi olur. 80. Langdon iki saat önce gizli Vatikan arşivlerinden ayrıldığında onları tekrar göreceğini hiç tahmin etmemişti. Langdon, İsviçreli muhafız eşliğinde tüm yolu koşmaktan ötürü nefes nefese kalmış bir halde kendisini bir kez daha arşivde buldu. Ona eşlik eden yara izli muhafız, Langdon'ı yarı sayda modacıklardan geçiriyordu. Arşivlerin sessizliği şimdi bir şekilde ürkütücü geliyordu. Muhafız sessizliği bozduğunda Langdon buna minnettar oldu. Muhafız Langdon'ı duvarlara sıralanmış bir dizi küçük dolabın bulunduğu odanın arka tarafına götürürken "Sanırım burada," dedi. Muhafız dolapların üzerindeki başlıkları taradı ve birini işaret etti. "Evet, işte burada. Tam komutanın söylediği yerde." Langdon başlığı okudu. "Attivi Vaticani." "Vatikan varlıkları mı?" İçerik listesini inceledi. "Gayrimenkul, nakit para, Vatikan bankası, antikalar." Liste devam ediyordu. Muhafız, "Tüm Vatikan varlığının evrakları," dedi. Langdon odaya baktı. "Tanrım, karanlıkta bile iyice dolu olduğu anlaşılıyordu." "Komutanım, Bernini'nin Vatikan himayesindeyken yaptığı her şeyin burada varlık olarak listelenmiş olacağını söyledi." Langdon, komutanın içgüdülerinin faydalı olabileceğini düşünerek başını salladı. "Bernini'nin zamanında bir sanatçının Papa'nın himayesi altındayken yaptığı her şey kanunen Vatikan'ın malı sayılıyordu. Bu, himayeden çok bir feodalizmdi. Ama büyük sanatçılar iyi yaşamışlar ve nadiren şikayet etmişlerdi." "Vatikan şehri dışındaki kiliselere yerleştirilmiş çalışmalarda dahil mi?" Muhafız ona tuhaf bir şekilde baktı. "Tabii ki. Roma'daki tüm Katolik kiliseler Vatikan'ın malıdır." Langdon elindeki listeye baktı. Listede Batı rüzgarının nefesiyle aynı hat üzerine yerleştirilmiş 20 civarında kilisenin ismi bulunuyordu. Bilimin üçüncü mihrabı içlerinden biriydi ve Langdon hangisi olduğunu öğrenecek kadar zamanı olmasını ümit ediyordu. Başka şartlar altında hangi kilise olduğunu memnuniyetle bizzat araştırabilirdi. Ama bugün aradığı şeyi ateşe ithaf edilmiş bir Bernini eseri barındıran kiliseyi bulmak için yaklaşık 20 dakikası vardı. Langdon dolabın döner elektronik kapısına doğru yürüdü. Muhafız onu izlemedi. Langdon şüpheci bir tereddüt hissetti. Gülümsedi. Hava iyi. Zayıf ama nefes alınabilir. "Size buraya kadar eşlik etmem ve sonra derhal güvenlik merkezine dönmem emredildi." "Gidiyor musun?" "Evet. İsviçreli muhafızların içeri girmesine izin yok. Size oraya kadar eşlik ederek protokolü ihlal etmiş oluyorum. Komutan beni bu konuda uyardı." "Protokolü ihlal etmek mi? Bu gece burada neler olduğu hakkında bir fikrin var mı? Senin lanet komutanın kimin tarafını tutuyor?" Muhafızın yüzündeki tüm cana yakınlık kayboldu. Gözünün altındaki yara izi seyiriyordu. Muhafız aniden tıpkı Olivetti'ye benzeyerek ona baktı. Langdon yaptığı yorumdan pişmanlık duyarak "Özür dilerim," dedi. "Sadece biraz yardıma ihtiyacım olabilirdi." Muhafız gözlerini kırpmıyordu. "Emirlere itaat etmem öğretildi. Onları tartışmam değil. Aradığınız şeyi bulduğunuzda derhal komutanla temasa geçin." Langdon şaşırmıştı. "Ama o nerede olacak?" Muhafız telsizini çıkardı ve onu yakınındaki bir masaya bıraktı. "Birinci kanal." Sonra karanlığın içinde kayboldu.